Ayrım 26, sayfa 246. Özenle hazırlanmış kumdan ve taştan tabanın üzerinde küçük bonsai ağaçlarının ataları gibi dal dal kıvrımlarıyla yükselen devasa ağaçlarla doluydu bahçe. Toprağın beji, küçük yuvarlak kayaların koyu grileri, ağaçlar arasında etrafı taşlarla bezenmiş kanallarda akan suyun maviliği ve ağaçların parlayan yeşilliğiyle kutsanmış gibiydi. Adım adım bu muazzam bahçeyi geçip misafir evine vardılar. Sadık kapının yanındaki kutucuğa girdiğinde numaralarla açtı kapıyı. Evin salonuna geçti ve onca koltuk olmasına rağmen masanın sandalyelerinden birini bir hamlede ters çevirip oturdu. Bir an ne yapacağını bilmeyen Özge diğer sandalyeyi taşıyıp Sadık'ın tam karşısına koydu. Oturup onun konuşmasını bekledi. Dergiden kurtulmak zorundasın dedi Sadık. Özge bekledi. Konuşmasının tarzını belirlemek için dikkatle baktı. Özge'nin ifadesine ama hiçbir ipucu göremedi. Özge sessiz ama keskin dinlemekteydi. Sadık çok daha kötü olabilirdi dedi. Özge'nin sessizliği devam edeceğini sanarak ama Özge olamazdı dedi. Dik, düzgün, duygusuz, ifadesiz. Sanki kendini gördü Sadık Özge'nin yüzünde, her karesinde. Yıllar önce duygularını iyiliş ettiği o olayların her birinde aynı Özge'nin şu an hissettiği şeyleri hissetmiş olmalıydı. Olabilirdi ve olabilir dedi Sadık aynı düzlük ve diklikle, kendisiyle yüzleşircesine. Özge, korumak için çaba sarf ettiklerinin yok oluşuna neden olduysan zaten olan olmuştur. Kim yaptı? Şimdi tek önemli olan şey bu dedi. Sadık'ın ifadesinin düzlüğü kıvrımlandı. Vücudunun dikliği eğildi. Sakince ve samimiyette. Önemi var mı artık dedi. Yapan daha fazlasını da yapmak için hazır. Anla artık. Dallandıkça, budaklandıkça bu ağ her gün kendilerine katılan yüzlerce kişinin kamuflajında bir sistem. Anla artık. Adalet yok. Evrenin, doğanın yapısında bile olmayan bir şeyi insan hayatında aramak saçmalık, mantıksızlık. Özge, anlamıyorsun. Evren, doğa yasalarıyla adaletlidir. Suni olan insanın kurduğu bu sistem. Derken Sadık lafa girdi. Nasıl adaletlidir doğa? Güçlü olanın hayatta kalması üzerine kurulu. Güçlü olan üzerinden kendini var edebiliyor insan. Nasıl adalet bu? Güçlüyü kayıran, güçsüzü ezen doğa kanunları mı adalet? Özge içinde yenil diyen sesi çiğnercesine ayağa fırladı. Anlamıyorsun. O küçücük, kavramları şaşmış, her şeyi anladığını sanan ama içinde yaşadığı kutucuğu evren sanan beynin anlamıyor değil mi? Hayat güçlüyü kayırmıyor. Her varlığıyla güçlü olabilmek, kendi versiyonunun en güçlüsü olabilmek için fırsat veriyor. Yaşadığımız her kötü olay aslında bir egzersiz. Yaşadığımız her kötü travma aslında zihnimize kazınan bir yol haritası. Yaşadığımız her darbe aslında gelişmesi gereken yanımızın aşısı. Evren güçlüyü kayırmıyor. Güçlü olabilecekken kendi gücünü bulmayıp saklamaya çalışanları, kaçanları eliyor. Yaradan'ın adaletini fark edemeyecek kadar zavallısın. Sadık yutkundu. Kendisine edilen hakaretleri duymazdan gelecekti. Tepki verirse Özge tekme tokat girebilirdi. Dişlerini sıktığında çene kasları genişledi ve tane tane içinde yükselen siniri kontrol altına alarak konuştu. Evrenleri yaratan yaratıcının adaletine özeniyorsun. Ve sanıyorsun ki onda olan adalet sende, senin gerçeğinde, senin dünyanda, burada var olabilir. Bununla mı avutacaksın kendini Özge? Peki ne kadar sürecek? Seni ne kadar gerçekten saklayacak bu düşünce? Ali Rıza ve Dudu'nun ölümleri nasıl bir fırsat olabilir senin için? Nasıl bir yol haritası ya da nasıl bir aşı? Adalet yok. Gerçeği görmek zorundasın. Tanrı'nın adaletine ulaşılabilmek sadece bir hayal. Sonsuzluğun küçücük bir olasılığından sızmış karmakarışık bir hayal. Özge sıktığı dişlerin arasından zekanın kırıntısına sahip olmayan tek hücreli bir canlıya konuşurmuşçasına bir adım attı Sadık'a doğru ve açıkladı. Alirizade de ve Dudu nine Afrika'da bir kabilede yaşıyor olsalardı ve aslanlar tarafından yenmiş olsalardı bu kadar üzülür müydüm sanıyorsun? O bölgede yaşamalarına rağmen hazırlıklı olmaları gereken bu duruma hazırlıklı olmadıkları için, aslanlar tarafından yenmeyecek bilgiye sahip olmadıkları için belki kızardım bile onlara. Ama burada haberleri dahi olmadan, hazırlanmak için en ufak bir ipucu dahi verilmeden, bilmedikleri bir olay yüzünden yok edildiler. Elenmediler, kurban edildiler. Elenmeye karşı değilim ben. Sana verileni kullanamıyorsan elen. Ama bu elenmek değil, kurban ediliş. Mantıksız olan, yaratılışa aykırı olan bu. Haksız olan bu. Asıl saçmalık bu. Yıllardır içinde yaşadığım bu sistemi, hayatın kendisini sanacak kadar gerçeklikten uzaksın Sadık Murat Kolhan. Senin hayal sandığın o adalete ulaşabilmek için gerekirse 1000 kere doğar, 1000 kere ölürüm ben. Senin için karmakarışık olan şey benim için tek gerçek. Gerçeğe dönmek mi istiyorsun? Tekrar hayatın, evrenin bir parçası mı olmak istiyorsun? O zaman onlara bunu yapanı bul, bul. Nefes nefeseydi Özge. İnip kalkan göğüs kafesi içindeki fırtınanın dışarı taşmamasını engelleyen bir okyanusun dalgaları gibiydi. Konuşurken sıktığı yumrukları gevşedi ve sağda eğilmiş vücudunu sakince toparlayıp dikleşirken kim yaptı? Şimdi tek önemli olan bu diye yeniledi. Sadık'ın burnundan aldığı nefesi dinledi Özge. Bekledi. Hiç konuşmadan ama aralıksız bir şekilde birbirlerine bakarak durdular öylece. Sandalyede oturan Sadık ve karşısında ayakta dikilen Özge. 8 dakikadan fazla geçmişti. Duvarda sessizce zamanın akışını gösteren saatten biliyordu. Burada böyle oturmanın anlamı yoktu. Benim eve gitmem lazım dedi Özge. Daha güvenli bir yere taşınmak zorundasın. Yanındaki çocuğun adı neydi? Onu da uyarmalısın. Tanıdığın herkesi uyarmalısın diye lafa girdi Sadık. Özge'nin ifadesi değişti. Çatılan kaşlarının altında kısılan yeşil gözleri konuştu sanki. Bana tedirgin olacak bir şeyin olmadığını söylemişti yardımcınız. Sadık, yok ama daha önce de yoktu dedi. Korkutarak kontrol etmek en hızlı kontrolü alma yöntemiydi. Özge niye daha önce söylemedin diye tepki verirken telefonunu aradı. Bulamadı, hatırladı, yanına almamıştı. Telefon etmem lazım diyerek ayağa kalktı. Sadık koltuğun yanındaki sehpanın köşesinde duran telefonu gösterdi. Özge numaraları çevirirken böyle bir durumda burada oturmuş bekliyoruz. Niye daha önce uyarmadınız beni dedi. Neredeyse hırlayarak. Sadık ne cevap versin ki? O sessizlikte 8 dakikada oturduğu süre içinde nihayet aklına gelmişti bunu söylemek. Korku diye düşünmüştü. Bir insanın içindeki üzüntüyü nasıl korkuya çevirir ve sana kaçmasını sağlarsın ki? Kendisine yaklaşmasını istiyordu onun. Ama o her hamlede uzaklaşıyordu. Korkup sığınması gerekirken uzaklaşıp hesap soruyordu. Onu korumak istiyordu. Tüm benliğiyle hayatındaki ilk defa birini korumak istiyordu. Ama insan birini nasıl kendisinden korurdu? Bulacağız dedi. Onun karşısına durmak yerine yanında olmalıydı. Söz veriyorum, bunu kim yaptıysa ödeyecek diye ekledi. Asla tutmayı düşünmediği bu sözü hayatın ona tutturacağını bilmeden. İnsanın en büyük cezayı bir tek kendisinin kendisine verebileceğini görecekti. Kulağındaki telefonla bakışlarının duvara dikilmiş Özge'nin o semsert yeşil gözlerinin sulanarak yumuşamasını izlemek her türlü yalanı söylemeye değerdi. Özge'nin gözünden yuvarlanarak akan bir yaş, yanağının kenarından eğimli bir şekilde kayıp dudaklarına kondu. Çatık kaşlarının altında acıyla kısılan gözlerini sildi, elinin tersiyle. Sadık o el olmak istedi. Onun gözlerini silmek, dudağına konan o damlaya ulaşmak istedi. İnsan nefret uyandırdığı bir şeyi nasıl böylesine korumak isterdi? 10. Bölüm 2 hafta sonra Can Manay. Kaç gün olmuştu? Bir hafta çoktan geçmişti. Yoksa 2 hafta mıydı? Belki de daha fazla ya da daha azdı. Hanıma gitmesine 2 gün kalmıştı. Tek bildiği buydu, kalan zaman. Geçen zamanı hesaplayamayacak kadar kafası bulanıktı. Başını avuçların arasına alıp saçlarını iyice karıştırdı ve yerinden fırlayarak kalktı. Bu otel odasında gece geçmez olmuştu. Her yer kapkaranlıktı. Hayat ışıksızdı. Odanın içinde yürümeye başladı. Suite'in salonuna geçti. Burası da hayat gibi ışıksız, kapkaranlıktı. Karanlıkta dikilip her şeyin nasıl da ters gittiğini fısıldadı zihni ona. Sanki duymak, düşünmek istemediği her düşünce beyninin derinliğine kilitlediği o lanetli yerden sızmış gibi kafasını silkeledi. Can Manay'ın hayatı yolunda gitmiyor olamazdı. Kananlardan geri dönüş olmamıştı. Çağırdığı hastaların yarısı aramaları cevapsız bırakmıştı. Dönmemişti. Herkes tekrar toplansa bile nasıl seans yapacaktı? Kendisiyle savaşan biri diğerlerine nasıl huzur satardı? Adımları odada, elleri saçlarında dolandı. Böyle olmayacaktı. Kafasını dağıtmak zorundaydı. Peki nasıl dağılırdı kafa? Mastürbasyon. Biri boşalsa o eskiden önemsemediği, umursamadığı, kıymet bile bilmediği rahatlamayı bir kez yaşasa, azıcık rahatlasa bu basınç azalacaktı. Erkekliğinin tepkisizliğinde bir erkek bu hayatı nasıl yaşardı? İktidarsız diye haykırdı kendine. Pencerenin camına yansıyan silüetinde kontrol edemediği, duygu uyandıramadığı vücuduna baktı. Zayıf, çökmüş, incelmiş, iktidarsız Can Manay. Hızla döndü sırtını. Buzdolabına gitti. Eline gelen ilk şişeyi çekip kapağını açtı. Bu küçük şişelerde ne kadar varsa bayılana kadar içecekti. Nihayet kendinden kurtulabilecek, bir geceliğine de olsa, sızarak da olsa uyuyabilecekti. Aklında bu istekle şişeyi götürdü ağzına. Ama kapının yanında duran servis arabasının üstündeki boş çorba kasesine takıldı gözü. Denge. Dengede olmayı hak etmek için günlerdir girdiği ama bir türlü çıkamadığı diyetin başarısızlığı yüzünden bu durumdaydı. Her şey bu yüzden bu kadar uzamıştı. Böyle devam edemezdi. İçki şişesini attı bir köşeye ve başladı yine karanlık salonun içinde yürümeye. Tüm gece böyle yürüyemezdi ama duramazdı da. Dün geceyi de böyle geçirmişti. Bir gece daha böyle geçemezdi. Geçmiyordu. Bir boşalabilse bu basınç azalacaktı. Dengeye uzanan bu iki günü beklemek kolaylaşacaktı. Kumandayı aldı eline ve otelin erotik kanallarından birini açtı. Satın almayı bekleyen filmler liste halinde sıralandı. Ayakta dikilirken hepsine sırayla göz attı. Her seferinde içinde büyüyen sıkıntıyla diğer filme geçti. Süslenmiş sahteliklerin içinde kadın taklidi yapan robotlar gibiydi ekranda gördüğü her kadın. Hissettirmesiz, otomize edilmiş, çiftleşmelerin, orgazma ermeyen boşalmaların, sahte inlemelerin ustasıydılar. Eskisi gibi uyarılmıyordu duyguları, hormonları. İçinde erkekliğe dair ne varsa hepsi en derin uykusundaydı, öfkesi hariç. Gözlerini kapatıp içindeki karanlığa baktı. Bu gece de uyuyamayacak ve sabahın ilk ışıklarıyla kendini ofise atıp tüm gün ofiste koltuğa gömülüp kalacaktı. Uyku ilacı içebilse ama aklına gelen bu düşünce de mantığı tarafından yaka paça çekiştirilip aklın en derinliklerinde hapsedildiği yere geri yollandı. İlaç alamazdı. Eski ritmine geri dönebilmek için kimyasallardan uzak durmalıydı. Yoksa hanım onu kabul etmeyecekti. Yaptıkları kan tahlillerinde her şey net bir şekilde çıkıyordu. Her seferinde bu tükenmişliğe yenilip aldığı ilaçlar yüzünden hanım onu kabul etmemişti terapiye. Resmen çaresizdi. İki gün daha beklemeliydi. Bu kadar sabretmişti. İki gün daha sabrederse dengeye gelecekti. Az kalmıştı. Hayır, çok vardı. Beklemenin cehenneminden anları hızlandırmak istercesine göz kapaklarını iyice sıkıştırdı ve karanlığın içinde çözüm arayan karma karışık problemlerin arasında sızan bir ışık gibi aniden gördü onu. Ne kadar narin, ne kadar doğal, ne kadar huzurlu, ne kadar duruydu. Uçuşan beyaz elbisesinin kıvrımlarından geçen havayı içine çekti Can. Duru'nun çıplak parmak uçlarına değdiği o kütüğün kokusu geldi burnuna. Ve fonda çalan müziğin ritmi atmaya başladı. Kalbinin ritmiyle birleşti gözlerinin karanlığında izlediği anın tüm dokusu. Duru'yu gördüğü o ilk anda, o bahçenin sarmaşıklarının arasında huzur buldu. Huzurun sadece geçmişte kalan bir duygu olduğunu düşünmeden elini pijamasının içine soktu. Ve erkekliğini avuçladı. Ereksiyonu tüm ihtiyaç ihtişamıyla avucunun içindeydi. Vücudun ağırlığını arkasındaki koltuğa bıraktı. Her biri 10 bin değer nörona bağlı 1000 trilyon sinaptik bağlantıya, saniyede 1 trilyon byte'lık bir işlemciye sahip muazzam bir bilgisayar gibi çalışan beyninde yaklaşık 1000 terabit datanın içinden çekti çıkardı can duruyla yaşadığı anları, baş edemediği gerçeklikten kaçıp nöronların elektrokimyasal sinyallerine sığındı. Duru'nun dans edişini aklında detayıyla izledi önce. Sonra evin kapısından ilk girdiği andaki saçlarının dağınıklığını tokayla toplamasını, açılan ensesinin dokusunu, o beni, onu merdivenlerden çıkarırken beline dokunduğunda hissettiklerini, yatağa uzandığında kafasına gömdüğü boynunda içine yayılan kokunun ciğerlerine yerleşmesini, bırak demesini, bacaklarının arasına girdiğinde gözlerindeki ifadeyi, dudaklarına kenetlendiğinde vücudunun tepkisini, hissettiği o duyguların çok önceden deneyimlemiş o ilk hissini hatırlattı bedeni. Bastırdıkları yerden yavaş ama hedefte kararlı çıktı duyguları ve aklının izlediği anların komutasında hızlanarak hücum ettiler canın nöronlarına. Beyni ele geçirdiklerinde can boşalmıştı. Uzun süredir vücudunda azalmış olan vasopresinin bir anda salgılanmasından baş döndüren etkisi diş etlerinden geçip gözlerine hücum ettiğinde ağlamaya başladı. Sıkıca kapattığı gözlerinin arasında sızan yaşlar yüzünü yıkarken asla açmadı gözlerini. Gözlerini bu gece hiç açmayacaktı. Ne durumun sadece bir anı olduğunu düşünecekti ne de sadece onun anısıyla boşalabildiğini. Sperminin ıslaklığında huzur bulurcasına kıvrıldı ve nihayet kendini uykuya bırakıldı. 2 hafta sonra Bilge. Kendini 5 kelimeyle tanımlayın idi soru. Kız zeki, çalışkan, kararlı, güçlü, karakterli diye cevaplamıştı. Karakterli diye düşündü Bilge. Karakterli olmak bir meziyet miydi ki? Zaten herhangi bir organın geliştiği gibi gelişmesi gereken bir yön değil miydi karakter? Toplumu düşündü. Etrafındakilerin sevgisini, ilgisini. Dilenen milyonlarcasıyla doluydu toplum. Başkasının gözünde oldukları kadardılar. Bu yüzden de o gözlerde yükselebilmek için gizlice bir sürü pisliğe girip sonra podyuma çıkar gibi çıkıyorlardı diğer insanların arasına. Tamamen kamuflede. Karakterli olmak bir ihtiyaç olsa da henüz insanlık bu ihtiyacını karşılayacak seviyede değildi. Evet diye geçirdi içinden Bilge. Karakterli olmak bu kadar karaktersizin arasında bir meziyet sayılırdı. İkinci soruya geçmişti ki Zeynep kapıyı açıp baktı. Ona doğru yürüdü. Nasıl gidiyor görüşmeler diye sordu. Bilge gitmiyor diye cevap verdi. Aradığımız, daha doğrusu Can Bey'in aradığı kriterlerin ne olduğunu bile bilmiyorum. Bu 8. kız ve hepsi gayet iyi görünüyor diye ekledi. Zeynep sadece son soruya bakacaksın. Can sana söylemedi mi? Derken Bilge'nin elindeki kağıdı aldı ve son sayfasını açıp baktı. Son soru, sen kimsin? İdi. Upuzun bir cevap vardı altında. Belli ki yazan kişinin çocukluğundan başlayıp devam eden bir kimlik hikayesiydi. Zeynep kağıdı kapatırken, eğer son soruda sadece adı soyadı ya da bilmiyorum yazmıyorsa at çöpe. Böyle uzun uzun kendisini açıklayanlarla işi olmaz canım. Kim olduğunu bilen insan kendini anlatmaya kalkmaz. Bilmeyen de bilmiyorum der. Gerisiyle bizim işimiz olmaz. Can anlatmadı mı sana? Bilge başını iki yana salladı. Terfi ettiğinden beri odası onun katına, Kaya'nın eski odasına taşınmış olsa da Manay işe geri döndüğünden beri 2 kez kısacık görmüştü onu. 2 görüşmede de o kadar rahatsız ediciydi ki bırak soru sormayı, onunla aynı ortamda bile bulunamazdı. Manay birazcık toparlansa çekip çıkacaktı bu kabustan, etiği yüzüstü bıraktığını hissetmeden. Ama böylesine yıkılmış birini bu durumda terk etmek karakterine sığmazdı. Piyasanın en pahalı asistanı olduğu düşüncesiyle birlikte Kaya geldi aklına. Bir zamanlar oydu en pahalısı. Kim bilir Manay'la neler yaşamıştı. Kimse kendisi kadarını yaşayamazdı. Manay'la diye düşünürken odadan çıkmak üzere olan Zeynep unuttuğu bir şeyi hatırlayıp döndü. Ha, bir de sormak lazım. Niye burada çalışmak istiyorsun diye. Ayrım sonu.